Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Mugaudat'ın Solve for Happy adlı kitabı, mutluluk üzerine yazılmış kişisel gelişim ve düşünce kitabıdır. Eski Google X yöneticisi olan Gaudat, mühendislikteki problem çözme alışkanlığını insanın acı, beklenti ve memnuniyet deneyimine uygular. Kitabın çıkış noktası, mutluluğun sürekli kazanılması gereken bir ödül değil, engellenmediğinde ortaya çıkan doğal durum olduğu fikridir. Yazar, mesleki başarı ve maddi imkanların kalıcı huzur sağlamadığını kendi deneyimlerinden hareketle ele alır. Oğlu Ali'nin rutin bir ameliyat sonrasında hayatını kaybetmesi ise kitabın duygusal ve ahlaki ağırlığını belirler. Gaudat, bu büyük kaybın ardından geliştirdiği yaklaşımın gerçek hayatta ne ölçüde dayanıklı olduğunu sorgular. Kitap, olayları değiştirme gücümüzün sınırlı olduğunu, buna karşılık olayları yorumlama ve beklentileri gözden geçirme kapasitemizin bulunduğunu savunur. Bilimsel dili, kişisel gözlemleri ve manevi soruları bir araya getiren eser, mutluluğu hesaplanabilir bir mesele gibi incelemeyi amaçlar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, mutluluk denklemi, olaylarla beklentiler arasındaki farkı görünür kılar. Gaudat'ın en bilinen önerisi, mutluluğun yaşanan olayların algılanışı ile hayatın nasıl olması gerektiğine dair beklentiler arasındaki ilişkiye bağlı olduğudur. Denklem kesin bir bilimsel ölçüm aracı olarak değil, hayal kırıklığının kaynağını ayırt etmek için kullanılan pratik bir zihinsel model olarak okunmalıdır. Aynı olay iki kişide farklı sonuç yaratabilir. Çünkü biri olayı kabul edilebilir, hatta beklenenden iyi bulurken, diğeri kendi ideal senaryosundan sapma olarak görebilir. Bu yaklaşım, mutluluğu yalnızca gelir, statü, sağlık ya da başarı gibi dış şartlara bağlayan açıklamaları yetersiz bulur. Yazarın vurgusu, gerçek sorunların inkar edilmesi değildir. Yas, hastalık, haksızlık ve kayıp gerçek acılar yaratır. Ancak bunlara eklenen, bunun hiç yaşanmaması gerekirdi ya da her şey benim istediğim gibi gitmeliydi düşüncesi acıyı büyütebilir. Kitabın pratik tarafı burada başlar. Okurdan beklentilerini düşürmesi değil, beklentilerinin gerçekçi olup olmadığını incelemesi istenir. Türkiye'de gündelik hayatta sık görülen kıyaslama, gelecek kaygısı ve kusursuz sonuç beklentisi açısından da bu çerçeve anlaşılırdır. Denklemin gücü, insanı edilgen bir iyimserliğe değil, yorumlarını fark etmeye çağırmasındadır. İkinci olarak, altı büyük yanılsama. Kontrol ve gelecek hakkındaki hatalı varsayımları sorgular, kitapta mutluluğu gölgeleyen düşünce kalıpları, büyük yanılsamalar başlığı altında toplanır. Zaman, kontrol, korku, kesinlik, ilerleme ve gelecek hakkında taşıdığımız varsayımlar, olayları olduğundan daha tehditkar ya da eksik göstermeye eğilimlidir. Özellikle kontrol yanılsaması önemlidir. İnsan plan yapar, çalışır ve tedbir alır, fakat hayatın bütün sonuçlarını yönetemez. Bu gerçeği kabul etmek, sorumluluktan kaçmak anlamına gelmez. Tam tersine, etkilenebilecek alanlarla etkilenemeyecek alanları ayırmayı gerektirir. Korku yanılsaması da benzer biçimde ele alınır. Zihin, henüz gerçekleşmemiş bir ihtimali sanki yaşanıyormuş gibi işleyebilir. Bu yüzden geleceğe dair düşünceler bugünün huzurunu kolayca işgal eder. Gaudat, kesinlik arzusunun da sürdürülemez olduğunu söyler. İş, ilişki, sağlık ve ekonomik koşullar değişebilir. Bu nedenle güvenliği mutlak sonuçlarda aramak sürekli bir tedirginlik doğurur. Yazarın önerisi, geleceği reddetmek değil, onu zihinsel olarak yaşanılan anın yerine koymamaktır. İlerleme yanılsaması ise her yeni kazanımın kalıcı tatmin getireceği inancını hedef alır. Daha fazla para, eşya veya takdir kısa süreli sevinç verebilir, fakat zihin hızla yeni ölçütler üretir. Kitap, bu döngüyü fark ederek dikkati şimdiye ve mevcut olana döndürmeye çalışır. Üçüncü olarak, yedi kör nokta zihnin gerçeği çarpıtma biçimlerini açıklar, Gaudat, insan zihninin bilgiyi tarafsız bir kamera gibi kaydetmediğini vurgular. Abartma, etiketleme, filtreleme, zihinsel geviş getirme, kıyaslama, fazla önem verme ve geçmişe takılma gibi kör noktalar yaşantının yorumunu değiştirir. Abartma, küçük bir aksiliği bütün hayatın bozulduğu kanıtı gibi sunabilir. Etiketleme ise bir davranıştan hareketle kişinin kendisini ya da başkalarını başarısız, kötü veya yetersiz diye sabit bir kimliğe indirger. Filtreleme eğiliminde zihin, olumlu gelişmeleri arka plana iterken olumsuz ayrıntıyı büyütür. Bu mekanizmalar özellikle yoğun stres dönemlerinde daha görünür hale gelir. kıyaslama da kitabın önemli uyarılarından biridir. İnsan, kendi hayatının sıradan ve zor yanlarını, başkalarının yalnızca görünen başarılarıyla karşılaştırdığında adil olmayan bir ölçüm yapar. Geçmişe dönük tekrarlar ve geleceğe ilişkin senaryolar, yaşanan anı kaçırmaya yol açar. Gavdat'ın yaklaşımı, olumsuz düşünceleri zorla bastırmak değildir. Önce düşüncenin olaydan farklı bir yorum olduğunu görmeyi önerir. Bu ayrım, her düşünceye inanma zorunluluğunu azaltabilir. Yine de kitapta anlatılan teknikler, ağır depresyon, travma veya klinik kaygı için profesyonel desteğin yerine geçmez. En yararlı yönü, günlük zihinsel otomatiklikleri daha dikkatli gözlemlemek için anlaşılır bir dil sunmasıdır. Dördüncü olarak, 5 nihai gerçek, şimdi, değişim. Sevgi, ölüm ve tasarım etrafında kurulur. Kitabın felsefi omurgasını, Gavdat'ın nihai gerçekler olarak sunduğu 5 ilke oluşturur. İlk ilke, gerçekten deneyimlenebilen zamanın şimdi olduğudur. Geçmiş hatırlanır, gelecek tasarlanır. Fakat hayatın duyusal ve ilişkisel tarafı ancak mevcut anda yaşanır. İkinci ilke değişimdir. Hoş olanın da zor olanın da kalıcı olmaması, kayıpları önemsizleştirmez. Fakat hayatın sabit kalması beklentisini sorgular. Üçüncü ilke, koşulsuz sevgidir. Gavdat, sevgiyi karşılığında başarı, onay veya davranış beklenen bir ödül sistemi olmaktan çıkarıp daha temel bir bağ olarak ele alır. Dördüncü ilke ölümün kabulüdür. Ölümü düşünmek, kitabın yaklaşımında karamsarlık üretmek için değil, sınırlı zamanın değerini kavramak içindir. Bu bölüm, yazarın oğlunun ölümünden sonra taşıdığı sorularla doğrudan bağlantılıdır. Beşinci ilke ise hayatın bir tasarımı olduğu düşüncesidir. Bu nokta, kitabın en tartışmalı taraflarından biridir. Çünkü Gavdat burada mantıksal sorgulamayı manevi ve metafizik bir güven duygusuyla birleştirir. Okurun bu görüşü benimsemesi şart değildir. Ancak kitabın bütünlüğü açısından önemlidir. Çünkü yazar belirsizlik karşısında yalnızca kontrolü bırakmayı değil, hayatın bütünüyle düşmanca olmadığına dair bir bakış geliştirmeyi savunur. Son olarak, mühendislik diliyle yaz deneyiminin birleşmesi. Kitabın güçlü ve sınırlı yönlerini oluşturur. Soul for Happy benzer mutluluk kitaplarından. Soyut tavsiyeleri bir sistem kurma diliyle anlatması sayesinde ayrılır. Gavdat sorunu parçalara ayırır, varsayımları inceler ve zihinsel hataları tanımlamaya çalışır. Bu yöntem, duygularını anlamlandırmak için net çerçeveler arayan, analitik düşünmeye yatkın okurlara özellikle yakın gelebilir. Kitabın ikna gücü yalnızca formüllerinden kaynaklanmaz, yazarın oğlunu kaybetmesinin ardından bu ilkeleri yeniden sınaması, metne ciddi bir varoluşsal zemin verir. Bununla birlikte, eserin sınırları da vardır. Mühendislik benzetmesi, karmaşık ruhsal süreçlerin tamamını açıklayamaz. Bazı okurlar için düşünceyi değiştirmeye yönelik öneriler fazla basit görünebilir. Özellikle süreyen ruh sağlığı sorunlarında olumsuz düşüncenin yalnızca fark edilerek kolayca dağılacağı varsayımı yetersiz kalabilir. Ayrıca kitap, bilişsel açıklamalarla sevgi, ölüm ve hayatın tasarımı gibi daha manevi meseleler arasında hızlı geçişler yapar. Bu geçişler bazı okurlara zengin, bazılarına ise dağınık gelebilir. Yine de bu karışım kitabın gerçek karakteridir. Gavdat, mutluluğu sadece nörolojik bir süreç, sadece kişisel irade ya da sadece inanç meselesi saymaz. Onu, beklentiler, dikkat, kayıp, ilişki ve anlam arayışının kesiştiği bir insanlık problemi olarak inceler. Sonuç olarak, Soul for Happy, mutluluğu romantik bir hedef ya da sürekli neşe hali gibi sunmayan okurlar için uygun bir kitaptır. Özellikle olaylara analitik yaklaşan, başarıya rağmen neden tatminsizlik yaşadığını anlamaya çalışan ve düşünce alışkanlıklarını gözden geçirmek isteyen kişiler eserden yararlanabilir. Yas, belirsizlik veya büyük hayal kırıklıkları yaşamış okurlar da yazarın kişisel arka planında samimi bir sorgulama bulabilir. Ancak ağır depresyon, travma ya da yoğun kaygı yaşayanlar için kitap, tedavi veya uzman desteğinin yerine konulmamalıdır. Pratik değerinin temelinde beklenti ile gerçeklik arasındaki farkı düzenli olarak fark etmeyi öğretmesi vardır. Büyük yanılsamalar ve kör noktalar okurun günlük tepkilerini isimlendirmesine yardım eder. Bu isimlendirme her sorunu çözmez, fakat zihnin olaya eklediği yorumları ayıklamak için başlangıç sağlar. Kitabın türündeki birçok eserden ayrıldığı nokta, pozitif düşünme çağrısını tek başına yeterli görmemesidir. Gavdat, mutluluğu mühendislik diliyle incelemeye çalışırken, ölüm, koşulsuz sevgi ve hayatın anlamı gibi ölçülmesi zor alanlardan da kaçmaz.
Bu nedenle eser katı bir bilim kitabı değildir. Ama bilimsel ve mantıksal çerçeve arayan okura hitap eder. Aynı zamanda saf bir manevi rehber de değildir. Çünkü sürekli olarak zihinsel mekanizmaları çözümlemeye döner.
Bu iki yönün birleşimi kitabı hem tartışmaya açık hem de özgün kılar. Destek olmak isterseniz Mogaudat kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.